Ayrım 27.
Biliyorum, gömüldü mü? Daha gömülmedi, bugün gömeceğiz. Ama daha burada. Konuk odasına kodu konu, soğuk da orası, buradan, diye ihtiyar Beslenov yandaki odanın kapısını açtı. Sonra özür dilercesine ekledi. Kazaklar aynı odada kalmak istemediler. Koku oldukça kötü, sonra zaten burada daha iyi, ısınmıyor bu oda. Geniş odanın içi acı acı kendir ve sıçan kokuyordu. Bir köşeye darı ve kendir yığılmıştı. Bir kerevetin üstünde de fıçılar dolusu unla yağ duruyordu. Pantelimon odanın tam orta yerinde bir at çulunun üzerinde yatıyordu. Gregor Beslenov'u yana çekti, odaya girdi. Gitti babasının yanına durdu. İki hafta hasta yattı dedi Beslenov fısıltıyla. Meçatka'dayken biz tifüse yakalandı. Burada da işte... Hayatımız bu. Gregor eğilip babasının yüzüne baktı. Yüz çizgileri hastalıktan değişmiş, bir garip tanınmaz olmuştu. Solgun, içeri çökük yanaklarını kısa kır bir sakal kaplamıştı. Bıyığı ağzının üstünden sarkıyor, gözleri yarı yumulu duruyordu. Göz aklarının maviye çalar cilası parıl parıl canlılığını yitirmişti. İhtiyarın alt çenesini bir kırmızı mendille bağlamışlardı. Kırmızı kumaşın önünde kıvırcık kır sakalının kılları olduğundan da daha gümüşsü görünüyordu. Son bir kere dikkatle bakıp o sevdiği yüzü aklına kazımak için Gregor dizüstü çöktü. Elinde olmadan dehşet ve tiksintiyle ürperdi. Pantelimon'un kül rengi, bal mumunu andıran yüzünde, göz çukurlarında yanaklarının kırışıkları içinde yüzlerce, binlerce bit kaynıyordu. Yaşayan, hareket eden bir perde gibi kapatmışlardı yüzünü. Sakalın içinde oynuyorlar, kaşların arasında kımıldıyorlar, uzun mavi ceketinin sert yakasının çevresini akça bir şerit gibi dolanıyorlardı. İki kazak daha yardım etti. Gregor, kaskatı kesilmiş balçıklı donmuş toprakta demir çubuklarla bir mezar kazdı. Prokor, birkaç parça tahtayı bir araya getirip kaba saba bir tabut hazırladı. Günün sonunda Pantelimon Prokofievich'i evden çıkardılar, götürdüler, elin Stavropol toprağında gömdüler. Bir saat sonra köyde ışıklar parıldamaya başlayınca Gregor atını sürdü, belaya Glina'dan çıktı. Novopokrovskaya yönünde gidiyordu. Korenovski köyünde birden fenalaştı. Prokor yarım gün hekim aradı. Bulduğu yarı sarhoş bir askeri hekimi epey uğraştıktan sonra kulübeye getirebildi. Hekim kaputunu çıkarmadan muayene etti Gregor'u. Nabzına bakıp güvenle açıkladı. Tifüs nüksetmiş. Yüzbaşım size yolculuğunuzu yarıda bırakmanızı salık veririm. Devam ederseniz ölürsünüz. Gitmeyeyim de kızıllarımı bekleyeyim. Gregor acı acı sırıttı. Belki daha epey var kızılların gelmesine. Ama yaklaşıyorlar. Şüphesiz yaklaşıyorlar. Yine de sizin için burada kalmak daha iyi olur. Bence gitmek daha tehlikeli. Yok, bir yolunu bulur giderim ben, dedi Gregor kararlı. Ceketini giydi. Bana bir ilaç vereceksiniz değil mi? Madem istiyorsunuz gidin. Ben görevimi yerine getirdim. Bundan sonrası sizi ilgilendirir. İlaca gelince en iyisi dinlenmek, bakılmaktır. Size bir reçete yazardım ama eczacı çekmiş gitmiş. Yanımda kloroform, iot, biraz da ispirto var. Başka hiçbir şey yok. Ne yapalım, ispirtoyu verin bari. Memnunlukla. Nasıl olsa yolda öleceksiniz. Alkol bir şeyi değiştirmez. Emir erinizi benimle gönderin. Size bir gram ispirto vereyim. Ben iyi kalpliyimdir. Hekim bir selam çaktı. Kararsız adımlarla çıktı, gitti. Prokor ispirtoyu getirdi. Nereden bulduysa bir yerden çarpık çırpık iki atlı bir araba buldu, atları koştu. Odaya girerken yüzü asık, alaycı durumu bildirdi. Araba hazır bekliyor kumandanım. Can sıkıcı günler yine peşi peşine. Kuban'da Kafkasya tepelerinden vuran aceleci bir güney baharı ile karşılaştılar. Bozkır'ın karı ansızın eriyiverdi. Yol orada burada kara kara ortaya çıktı. Dereler gümüşsü seslerle çağıldadı. Yol eriyen kardan arta kalan su birikintileriyle bezendi. Ta uzaklarda ufuk bahardan bir ışıltıyla parlıyordu. Engin Kuban göğü şimdi daha derin, daha mavi, daha ılıktı. Birkaç gün içinde kış buğdayı boya erdi. Sürülü toprağın üzerinde ak sis oynuyordu. Atlar çamurlu yolda batı çıka ilerlediler. Çukurlara dalıp kaldılar. Terden parıldayan sırtları incindi. Prokor yine tedbirli atların kuyruklarını bağlamıştı. Sık sık arabadan iniyor, ayağını çamurdan çeke çıkara mırıldanarak hayvanların yanında yürüyordu. Bu çamur değil bu, zift. Vallahi de zift, billahi de zift. Zavallı atların başına gelene bak sen. Gregor konuşmuyordu. Arabanın içinde uzanmış, kaputuna sarınmış titriyordu. Prokor'un canı sıkıldı, konuşacak kimse olmayınca. Gregor'un ayağına ya da yenine dokunur söylenirdi. Bu çamur dayanılır gibi değil artık. Çık da bir de sen dene. Tam zamanını buldun hastalanacak. Çek arabanı hadi diye fısıldardı Gregor güç işitilen bir sesle. Ne zaman birisiyle karşılaşsalar Prokor hemen sorardı. İleride çamur buradan fena mı yoksa hep aynı mı? Adam gülerek bir şakayla cevap verir. Prokor da yaşayan bir insanla iki çift laf etmiş olmaktan memnun bir süre daha sessizce yürürdü. Sık sık atları durdurur, kahverengi alnında beliren kocaman ter tanelerini silerdi. Arada sırada geriden atlılar gelip geçiyordu onları. Prokor adamları durdurup bir iki laf etmeden edemiyordu. Nereden geliyorlar, nereye gidiyorlardı? Sonunda hep ''Boşuna vakit harcıyorsunuz'' derdi. ''Daha ileri gidemeyeceksiniz nasıl olsa.'' ''Niçin mi? Niçin olacak? İleride çamur öyle çamur ki, oralardan gelenler söylediler bana atların karınlarına kadar çıkıyormuş. Araba tekerleri dönmüyormuş. Kısa boylu olanlar da yolda düşüp oracıkta boğuluyorlarmış. Vallahi benden yalan çıkmaz, hiç şaşmayın. Biz niçin gidiyoruz peki?'' Başka çaremiz yok da ondan. Hasta bir psikopos götürüyorum. Kızıllarla bir arada yaşamaları mümkünsüz de. Atlıların çoğu neşeli bir küfür sallar, basar giderlerdi. Ama bazıları da durup pis pis bakıyorlardı yüzüne. Küçültücü sözler ediyorlardı. Anlaşılan ahmaklar da dondan çekilmeye başlamışlar. Sizin oralarda herkes senin gibi midir ulan? Arkadaşlarından ayrı düşen bir Kuban kazağı böyle saçma sapan sözlerle onu yolundan alıkoydu diye Prokor'a fena kızdı. Kamçısını yüzünün ortasına indirmeye kalmadan Prokor yaman bir çeviklikle arabaya atladı. At çulunun altından karabinasını çekti çıkardı, dizlerinin üstüne yerleştirdi. Kubanlı kazak korkunç küfürler savuraraktan atını sürüp giderken Prokor kahkahadan katılıyordu, bağırıyordu adamın arkasından. Burası Çaritsin değil, mısır sapları arasında saklanamazsın. Ulan odun kafalı, ulan uyuz, hey gel buraya mısır lapası. Ulan şu paltonu yukarı çek, çamura bulanacak yoksa. Sıvışırsın değil mi tavuk katili? Ulan dişi domuz pastırması, kirli kurşunum olaydı görürdün sen. Ulan indir şu kamçıyı aşağı diyorum sana. Prokor can sıkıntısından, işsizlikten yarı kaçırmış gibiydi. Bu yollardan eğlence buldu kendine. Gregor daha hastalığının ilk gününden sanki düşte yaşıyordu. Arada sırada kendini kaybediyor, yine ayılıyordu. Yine bir keresinde uzun bir süre baygın yattıktan sonra kendine geldiğinde Prokor üzerine eğildi. ''Hala yaşıyor musun?'' diye sordu Gregor'un fersiz gözlerine merhametle bakıp. Tepelerinde güneş ışıl ışıldı. Bazen bir araya toplanarak, bazen kırık kırpık, kadifemsi bir kara çizgi olup uzayarak, kara kanatlı yaban kazları uçuyordu göğün derin, mavi enginliği içinde. Taze otun ilk fidesine bağrını açan ılınmış toprak, insanı serseme çeviren bir koku salıyordu. Gregor hızlı hızlı soluyordu, canlandırıcı ilkbahar havasını ciğerlerine çekiyordu. Prokor'un sesi kulağına çok belli belirsiz ulaştı. Çevresinde her şey gerçek dışı, inanılmazcasına ufalmış uzaktı. Arkalarında uzaklığın ağır örtüsü altından top sesleri duyuluyordu. Çok da uzak olmayan bir yerde demir çemberli araba tekerlekleri takırdıyordu durmamacasına. Atlar burun çalıp kişniyor, insan sesleri işitiliyordu. Burnuna fırında pişmiş ekmek, saman, at teri kokuları geldi. Hepsi bilincine sanki bir başka dünyadan ulaşıyordu. Var gücünü harcadı Prokor'un sesine kulak verdi. Güç bela anlayabildi. ''Bir bardak süt ister misin?'' Gregor hemen hiç dilini oynatmadan kavruk dudaklarını yaladı. Tadını bildiği bir serin, yoğun sıvı boşaltıyorlardı ağzından içeri. Birkaç yudumdan sonra dişlerini sıktı. Prokhor Matara'nın tıpasını kapattı. Yine Gregor'un üzerine eğildi. Çatlak dudaklarının hareketinden çıkardı Gregor sorduğu soruyu. Seni bu köyde bıraksam daha iyi değil mi? Rahatsız ediyor seni yolculuk değil mi ha? Gregor'un yüzünde bir acı, bir endişeli ifade belirdi. Bir kere daha var gücünü topladı, fısıldadı. Götür beni, ölünceye kadar. Prokhor'un yüzündeki ifadeden anladı sözünün işitildiğini. Gönlü ferahladı, gözlerini yumdu. Bilinçsizlik şimdi rahata varmaktı. Unutkanlığın derin karanlığına gömülmek, karmakarışık gürültülü dünyadan elini eteğini çekmek. Abinskaya köyüne kadar bütün yol boyunca Gregor tek bir şeyi hatırladı. Kapkaranlık bir gecede keskin, acı bir soğukla uyandı. Yolda arabalar birkaçı bir hizada gidiyorlardı. Seslere, tekerleklerin sürekli boğuk takırtısına bakılırsa araba dizisi korkunç uzun olmalıydı. Kendi arabası ortalarda bir yerdeydi. Atlar adeta gidiyorlardı. Prokhor dilini şaklatıp arada bir "Deh! Deh!" diye bağırıyor, kamçısını sallıyordu. Gregor kamçının ince ıslığını duydu. Atlar bir davrandılar, koşumlara daha bir güçle asıldılar. Palakalar takırdadı, arabanın hızı arttı. Bazen arabanın oku öndeki arabanın arkasına vuruyordu. Gregor bir gayret gocuğunun uçlarını çekip çevresine sararak sırt üstü döndü. Kapkara gökyüzünde rüzgar kocaman bulutları güneye sürüyordu. Arada sırada bulutlarda küçücük bir yarıktan bir yıldız sarı bir kıvılcım gibi parıldayıp sonra yine kayboluyor, bozkırı yine zifiri karanlık örtüyordu. Rüzgar telgraf tellerinden yaslı ezgiler kopartıyor, toprağın üzerine ince, tane tane bir yağmur serpiliyordu. Yolun sağından bir süvari kolu gidiyordu. Gregor, sımsıkı bağlanmış kazak teçhizatının çok zamandır alışkın olduğu düzenli şangırtısını, çamura batıp çıkan sayısız toynağın boğuk, uyumlu vıcırtısını duydu. En azdan iki bölük geçmişti. Toynak sesleri hala kesilmemişti. Yolun kenarından herhalde bir alay geçiyordu. Birdenbire önden giden bir şarkıcının cesur sesi tek başına sessiz bozkırın üzerinde bir kuş gibi yükseldi. Oy nehrin kıyısında kardeşler Kamişinka'da, şanlı bozkırda engin Saratov bozkırında. Yüzlerce ses eski Kazak türküsüne katıldı. Hepsinin üstünde akıllara durgunluk verici bir güçte o denli de güzel bir tenor ses yavaş yavaş ölen kalın sesleri bastırarak karanlıkta bir yerde çınlıyor, duyanların yüreğini yakıyordu. Ama ilk şarkıcı sürdürdü türküyü. Orada yaşardı Kazaklar, hürdüler, serbesttiler. Bütün don ve greben ve yayık kazakları. Gregor'un içinde bir şey kırıldı sanki. Ansızın gözlerine yaşlar doldu, vücudu sarsılmaya başladı. Boğazı hüzünden kasılmış kalmıştı. Göz yaşlarını tuttu, can kulağıyla o ilk sesin yeniden başlamasını bekledi. Sesi duyunca çocukluğundan beri bildiği kelimeleri içinden tekrarladı o da. Ve atamanları Yermak'tı, Timofey'nin oğlu, reisleri Astaşka, Lavrenti'nin oğlu. Şarkıcı türkünün ilk kelimelerini haykırır haykırmaz arabalarda giden kazaklar konuşmayı kesmişler, sürücüler atlara seslenmez olmuşlardı. Binlerce arabalık katar derin ve duyarlı bir sessizlik içinde yol alıyordu. Şarkıcı başı heceleri dikkatle belirleyerek her bölümün ilk kelimelerini okurken yalnız tekerlerin takırtısıyla çamuru yoğuran toynakların vıcırtısıydı duyulan. Yüzyılları geride bırakan bir eski türküydü şimdi acı bozkırın üzerinde yine yaşıyordu. Egemendi. Basit, sade kelimelerle bir vakitler, Çar'ın askerlerine darmadağın edenleri hafif korsan tekneleri içinde Don'da, Volga'da kol gezip Çar'ın gemilerini ele geçirenleri, tüccarlara, soylulara, valilere duman attıranları, uzak Sibirya'ya boyun eğdirenleri, Kazakların hür dedelerini anlatıyordu. Şimdi de bu hür Kazakların torunları, Rus halkına karşı giriştikleri şerefsiz bir savaşta yenilip geri çekilirken soluklarını tutmuş bu yaman türküyü dinliyorlardı, sessizdiler. Alay geçti. Arabalara yetişip geçen şarkıcılar atlarını göçücülerin ta ilerisine sürüp gittiler. Ama daha uzun bir süre arkalarında arabalar büyülü bir sessizlik içinde kaldı. Ne bir konuşma, ne bir yorgun ata sesleniş duyuldu. Yalnız karanlığın içinden uzaktan o şarkı geldi, geldi, geri vurdu. Seli kabaran Don Nehri gibi yayıldı. Hepsinin aklında aynı düşünce. Yaz geçecek, yazın sıcağı geçecek. Kış gelecek, kardeşler soğuk kış gelecek. Nasıl, nerede geçireceğiz kardeşler o kışı biz? Yayık yolu uzundur, çok sürer yürümesi. Volga'ya uzansak hırsıza çıkar ünümüz. Kazan'a gidelim desek çar var orada. Korkunç çar, İvan Vasilyeviç. Artık şarkı söyleyenlerin sesi duyulmuyordu. Ama baş şarkıcı çın çın öten sesiyle hala haykırıyordu. Ses yükseliyor, sonra alçalıp siniyor, yine yükseliyor. Herkes aynı gergin, huysuz sessizlikle onu dinliyordu. Yine düşte gibi Gregor ılık bir odada kendine geldiğini hatırladı. Daha gözlerini açmadan kollarında, bacaklarında, vücudunun her yanında tertemiz yatak çarşaflarının serinliğini duydu. Keskin ilaç kokusu genzini tırmaladı. İlkin bir hastanede olduğunu sandı ama yandaki odadan kaygısız erkek kahkahaları, tabak çanak takırtısı, sarhoş sesler geliyordu. Tanıdık bir kalın ses, "Sende de ne akıl var, bizim alayın nerede olduğunu öğrenseydin ya yardıma koşardık," diyordu. "Neyse, iç bakalım, ne geveleyip duruyorsun öyle ağzında?" Prokhor ağlamaklı sarhoş bir sesle cevap verdi. "Tanrı hakkı için, ben nereden bileyim? Kolay mıydı sanıyorsun ona bakması? Yudum yudum verdim suyunu, lokmasını önce kendi ağzımda çiğnedim de verdim. Küçük bebeğmiş gibi, süt verdim içsin diye. Vallahi öyleydi. Ekmek çiğnedim kendi ağzımda, onun ağzına tıkıştırdım, inan olsun. Dişlerini palamın ucuyla açtım. Bir keresinde ağzından içeri süt dökerken boğazında kaldı da az kalsın ölüyordu. Düşün bir kere. Dün yıkadın mı onu?" "Yıkadım. Saçlarını da kırptım. Ne kadar param varsa süte harcadım. Pişman değilim tabii, ne önemi var. Ama lokmasını çiğneyip de elimle ağzına vermek kolay mıydı sanıyorsun? Bir kolay de bak ne oluyor. Bir vurdun mu hiç anlamam rütbeni mütbeni." Prokhor, Karlampi Yermakov, kül rengi başlığı başının arkasına itili, yüzü pancar gibi kırmızı, Pyotr Bogatiryov'la Platon Ryabchikov ve iki yabancı kazak Gregor'un odasına girdiler. "Uyanık!" Yermakov deli gibi haykırdı kararsız adımlarla Gregor'a yaklaşırken. Elinde bir şişeyi sallayıp ağlayan heyecanlı Platon Ryabchikov, "Grishka!" diye bağırdı. "Sevgili dostum benim, çir boyunda nasıl eğlendiydik hatırlıyor musun? Nasıl savaştık? Ne oldu şimdi o şan, o şeref? Ne yapıyorlar generaller böyle bize? Ordumuzu ne hale koydular? Allah kahretsin hepsini. Yaşıyorsun yine ha? Al da iç biraz, iyi gelir. Saf alkol." Yermakov, "Gördün mü sonunda bulduk işte seni," diye mırıldandı. Kara gözleri sevinçten parıl parıldı. Gregor'un yatağına çöktü. Yatak ağırlığı altında bel verdi. "Neredeyiz?" diye sordu Gregor hafifçe. Kazakların bildik yüzlerine bakmak için gözlerini güçlükle kaldırdı. "Yekaterinodar'ı ele geçirdik. Daha geri çekiliyoruz. İç hadi Gregor Panteleyeviç, eski dost. Kalk ayağa Allah aşkına. Seni orada öyle yatakta görmeye dayanamıyorum." Ryabchikov Gregor'un ayaklarına kapandı. Bogatiryov sesini çıkarmadan gülümsüyordu. Hepsinden ayık olduğu belliydi. Ryabchikov'un kemerinden kavradığı gibi hafifçe kaldırıverdi havaya. Sonra dikkatle yere baktı. "Şişeyi al elinden, hepsini dökecek." Yermakov telaşlandı. Ağzı kulaklarına varırcasına sarhoş sarhoş sırıtıp Gregor'a döndü. "Biliyor musun niçin içiyoruz? Hepimiz pek bozuk çalıyorduk. Derken bedava içki fırsatı çıktı. Kızılların eline düşmesin diye bir şarap deposunu yağma ettik. Ne şaraplar vardı bilsen, inanamazsın. Bir sarnıcı ateş edip delik açtık. Çeşmeden su akar gibi içki aktı. Kurşunlarla delik deşik ettik sarnıcı. Her deliğin başında bir adam durdu. Kasketti, kovaydı, mataraydı, artık ne geçerse elimize tuttuk altına. Kimi de lıkır lıkır avuçlarından içti. Depoyu koruyan iki gönüllü vardı. Herifleri tepeledik, içkiye el koyduk. Ondan sonra ailem başladı. Ben gördüm, kazağın biri kazanın tepesine tırmandı. Ta tepeden bir at kovasıyla içki çekecek, niyeti o. İçeri düştü, boğuldu herif. Yer betondu. İçki doldu doldu, dizlerimize kadar çıktı. Kazaklar koşturdular durdular. Eğilip eğilip ağızlarıyla içiyorlardı. Dereden geçen atlar gibi. Hemen oraya yığılanlar mı istersin? Korkunçtu, korkunç. Ama bir de gülünç. Patladık gülmekten. Kim bilir kaç kişi gidecek şimdi içkiden. Orada da gösterdik kendimizi. 5 kova dolusu içki alan bir fıçıyı yuvarladık çıkardık dışarı. Yetti bize. İç canın istediği kadar canımın içi. Bizim iyi don hapı yuttu nasıl olsa. Platon az kalsın boğuluyordu. Yere yıktılar, ezip geçtiler. 1-2 ağız dolusu içki yuttu. Neredeyse kendinden geçmek üzereydi. Güç bela çektim, kurtardım. Ağızları hep içki, soğan ve tütün kokuyordu. Gregor'un azıcık midesi bulandı, başı döndü, dayanamadı. Hafifçe, bezgin, gülümseyerek gözlerini yumdu. Yekaterinodar'da Bogatiryov'un dostu bir hekimin evinde bir hafta yattı. Yavaş yavaş iyileşmeye başladı. Sonra Prokhor'un deyimiyle onarıma girdi. Abinskaya köyünde geri çekilme başladığından beri ilk bir ata bindi. Novorossiysk tahliye ediliyordu. Rus para babaları, toprak ağaları, general aileleri, nüfuzlu siyasiler vapurlarla Türkiye'ye taşınmaktaydılar. Bütün rıhtımlarda gece demiyorlar, gündüz demiyorlar, vapurlar yükleniyordu. Subay okulu öğrencileri limanda yük işçisi olarak çalışıyorlar. Vapurların ambarlarına askeri malzeme ile nüfuslu kişilerin sandıklarını, bavullarını yüklüyorlardı. Gönüllü ordu kuvvetleri yolda don ve kuban kazaklarına yetişip geçmişler, hepsinden önce limana varmışlardı. Orada hemen nakliye gemilerine doluştular. Gönüllü ordunun kurmay subayları, akıllı, tedbirli adamlar, körfezde demirli duran The Emperor of India adındaki İngiliz dreadnought'una kapağı attılar. Tonelnaya yakınlarında çarpışmalar devam ediyordu. Şehrin sokaklarını on binlerce göçücü doldurmuştu. Bu arada askeri birlikler gelmeye devam etti. Rıhtımlara dolan kalabalığı anlatmak ne mümkün? Novorossiysk'i çevreleyen tepelerin kireçli yamaçlarında sürü sürü binlerce başıboş at dolaşıyordu. Limanı çevreleyen sokaklara terk edilmiş kazak eyerleri, kazak teçhizatı, askeri malzeme yığılmıştı. Şehri bir baştan ötekine şimşek hızıyla kesip geçen söylentilere bakılırsa, yalnız gönüllü ordu birlikleri gemilere bindirilecek, don ve kuban kazakları cebri yürüyüşle Gürcistan'a gideceklerdi. 25 Mart 1920 günü sabahı Gregor'la Platon Ryabchikov, 2. Don Kol ordusu birliklerinin gemiye bindirilip bindirilmeyeceğini öğrenmek için rıhtıma indiler. Bir akşam önce kazaklar arasında bir söylenti yayılmıştı. General Denikin bir emir çıkarmış, teçhizat ve atlarını ellerinde bulunduran bütün don kazakları gemilerle Kırım'a aktarılacakmış.